Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özağ.
Ben Mesut Çevik.
Yine yeni ve dolu bir programla karşınızdayız. Hiç lafı uzatmayalım. İlk haberimiz Apple cephesinden iPhone 6'sı ailesi nihayet Türkiye'de satışa çıktı. Nihayet diyoruz. Esasında daha önce piyasaya çıkacaktı ama ufak bir ertelenme oldu. Ama şimdi artık ülkemizde bulunabilir bir telefon ailesi haline gelmiş durumdalar. Fiyatlarla başlayalım. Çünkü en çok tartışılan konu fiyatlar oldu.
En ucuzu 3100 lira. Böyle söyleyebilirim herhalde. En ucuzu yani. 16 GB.
Aşağı yukarı Android'in en pahalısına denk geliyor.
Evet, 16 GB'lık telefonu da hani niçin kullanırsınız? Bence sadece e-postalara bakayım, Facebook'ta gezeyim diye kullanırsın. 16 GB düşük bir kapasite çünkü.
Ya bu saatten sonra hangi marka olursa olsun benim şahsi görüşüm 16 GB'lık bir telefonun alınmaması. Alınacaksa da eğer ki zaten SD kart takma olayı şu an sadece Android ekosisteminde var. Orada da Android 6.0'lı bir cihazın alınması yönünde bir tavsiyede bulunabilir. Çünkü SD kart uygulama taşıma olayı esasında 6.0 öncesinde de vardı ama çok stabil çalışan ya da her uygulamada desteklenen bir durum değildi. Ama şimdi 6.0'la beraber artık SD kart ve dahil depolama birlikte kullanılabileceği için.
Evet. Ne kadar varsa o kadar kullanıyor sistem.
Orada sadece tek dikkat edilecek nokta böyle klasik Class 4 işte kartpulcunun kasasında satılan o ucuz dantik SD kartlar yerine biraz daha hızlı bir SD kartın kullanılması.
Yani 10 lira daha fazla verin, doğru dürüst bir şey alın, ömürlük olsun gibi. Yani. Evet, çünkü bir sonraki telefona geçeceksin.
En pahalı fiyata bakalım Mesut. 4300 lira 128 GB'lık iPhone 6S Plus.
Bunu da gördük verdi.
Evladiyelik. Yani hani bunu çok yakın bir dostsun. Belki kardeşin düğününde hediye diye takarsın, kimse de bozulmaz yani, öyle söyleyeyim.
Olur mu canım? Burma bilezik tak daha iyi. Yani şimdi düşünsene 4300 lira dile kolay ya. 4300 lira.
Az para değil.
Evet. Şimdi şöyle bir şey de yazmışsın. Sen buraya güzel notlar almışsın. Mesela geçen yıl iPhone 6 ilk çıktığında 2400 liraymış fiyat. Evet. Şimdi iPhone 6S çıkıyor. 16 GB'dan bahsediyorum. 3100 lira.
Evet.
Arada ciddi bir fiyat farkı var.
Ya bayağı fiyat farkı var. Tabii hani tek başına bunu kurun değişimi... Bir hesap
700 lira binmiş üstüne.
Aynen. İşin vergilendirme boyutu var tabii ama işte diğer taraftan kurun da oynadığını dikkate almak gerekiyor. Çünkü sene başıyla şu zaman dilim arasında kura bakıldığı zaman işte 2-3'lerden galiba 3'leri kadar gördük. Şimdi 2-9'lar civarında seyrediyordu en son. Bunların hepsini topladığın zaman tabii ki birebir bu rakama denk geliyor ama onun matematiğini yapmak gerekiyor ayrıca ama günün sonunda geçtiğimiz senenin telefonuyla kıyasladığımız zaman bu sene artık yeni iPhone ailesi daha yüksek fiyatlandığım bayağı. Çünkü yani 3000 liranın altında bir iPhone en yenisini almak isteyenler için maalesef yok.
Sen ekrana getirir misin fiyatları, tek tek söyleyeyim mi?
Bir üstünden geçeyim mi? Biz okuyalım ya, konuşalım. Evet, ekrana getiririz
tekrar
ama.
Tekrar söyleyelim. iPhone 6'sı 64 GB 3500 lira. iPhone 6'sı 128 GB 3900 lira. O küsuratları ben yuvarlıyorum artık, 99 demeyeceğim. iPhone 6S Plus'la başlayalım. En ucuzu 3500 lira. Büyük ekran istiyorsan. iPhone 6S Plus 64 GB 3900 lira. iPhone 6S Plus 128 GB 4300 lira. Ve ya şöyle bir şey var. 4300 lira tamam mı? Bir akıllı telefona veriyorsun. Ne istiyorsun diye soruyorsun insanlara. Hemen diyor ki iyi kamerası olsun, stabil olsun.
Pili uzun gitsin.
Pili uzun gitsin falan filan. Var ya, yani işin garip tarafı ne? Biz içinde olduğumuz için her şeyi deneme fırsatına sahibiz çok şükür, görüyoruz. Aynısını yapan 2300 liraya telefon var ya.
Var, evet. Yani bu...
Hatta daha iyi kameraya sahip 2000 liraya telefon var.
O da var, doğru söylüyorsun. Şimdi bu tabii... Sonucunda Apple tek başına bir ekosistem. Şimdi evet. Bu telefonu kullanmak isteyenler var.
Var.
Kullanmak isteyen için karşısına çıkacak fiyatlandırma bu. Pek çok kombinasyon yapılabilir. İşte Android ekosistemi dediğin gibi yani 1800-1900'lerden başlayan ve benzer ya da daha iyi kamera deneyimi sunan telefonlar var. Pili daha büyük olup biraz daha uzun çalışan telefonlar da var. Hepsinin toplamına baktığın zaman belki işlemci konusunda gider gelirsin vesaire. Ya da bir takım işte yazılımsal platformları tartışanlar da var ama şöyle bir gerçek var. İyi bir Android telefon, bir tablet, bir iPad ya da bir iyi bir telefon, bir PlayStation 4. Pek çok kombinasyon yaratılabilir bu fiyatları karşıya getirdiğiniz zaman. Fakat 100 milyonlarca satan bir telefon ailesinden bahsediyoruz geçmişten günümüze gelen. Bunlar da yine çok satacak. İşte ilk çıktığı zaman ön sipariş 13 milyon satan. Bugünlerde gerçi beklentiyi karşılamadı, karşılayacak mı vesaire tartışmaları var.
Ya bir fotoğraf vardı. 4 tanesini almış kucağına sığdıramayan bir vatandaşımız.
Türkiye'de ilk satış gününde.
Falan.
Bu insanın tabloyu gösteriyor.
Onu yani. Gördüğüm an dedim ki ya dedim bize harbiden teğet geçer. Herhangi bir krizin teğet geçmesi çok büyük bir şey ya.
Çünkü şunu da unutmamak gerekiyor. Hani biz geçtiğimiz sene iPhone 6'dan bahsettiğimiz zaman o da kendi döneminin en pahalı telefonlarından birisiydi. Ve aylarca arkadaşlar biz satış rakamlarını, piyasa araştırmalarını çeşitli kaynaklardan temin etme şansına sahibiz. Aylarca Mesut 16 GB'lık iPhone 6 Türkiye'nin her ay seviyesinde en çok satan telefon oldu. Ya. Her ay 55-60-65 bin. Yani...
Şunu söyleyeyim, bizim ofisten 8 tane sipariş geçildi. 8 arkadaşımız aldı.
Sonra bu platformu kullanmak istiyorlar. Çünkü şunu da unutmamak gerekiyor. iPhone dediğimiz marka pek çok kişinin, bu doğrudur yanlıştır, bu ayrı bir tartışma konusu ama insanlar bunu bir marka, bir statü olarak görüyorlar ve erişmek istiyorlar.
Ya öyle Erdi. Bir de şimdi ben genel olarak yanlış bir algı görüyorum. O kadar büyük bir şey var ki diyor ki kamerası en iyi telefonu almak istiyorum o yüzden iPhone alacağım. Mesela anlatabiliyor muyum? Kamerayla işi olan bir arkadaşımız mesela kamerası için iPhone alıyor. Halbuki kamerası hiçbir testi iyi değil yani artık.
Aynen öyle.
En iyileri var.
Daha iyisi var. Özellikle mesela iPhone 6'sı yapılasının incelemesini yenildik zaten. Epeydir de kullanıyorum. Hani pek çok şeyi tartışabiliriz, konuşabiliriz. Rakipleri kıyaslayabiliriz ama özellikle iPhone 6'sı yapılasın bence kamera tarafında zayıflığı düşük ışık koşullarında maalesef hani çok rekabetçi olamaması en azından Android tarafındaki üst seviye cihazlarla kıyasladığımız zaman. Ama şöyle bir durum var Mesut. Fiyatlandırma tabii yüksek, onu söyleyebiliyoruz zaten en baştan ama toplam pakete bakıldığı zaman her işi düzenli, tertipli ve güzel yapan bir telefon olduğunu evet, görüyoruz. Doğru. Hani öyle bir artısı var. Bu demek değil ki ama gidin 4500 lira verin. Fakat bir piyasa araştırması yapmış olacaklar ki böyle bir fiyatlandırmayı koymuşlar. Çünkü ticarette çok basit bir kural var. Fiyatın yüksekse genelde insanlar almaz. Ama bu fiyatlandırmaya girebiliyorsan demek ki
bir bildikleri vardır.
Zaten zaman bunu gösterecek ama şöyle bir konuşma var. iPhone 6 çok ciddi satış rakamlarına ulaştı. Neden? Apple ilk defa ekranı ciddi boyutta büyüttü. iPhone 6 Plus diye bir model geldi. Ve geçtiğimiz Noel döneminde, Amerika'nın tatil döneminde çok ciddi satış rakamlarına ulaştılar. Yeni aileyle ilgili olarak o baremi aşamayacağı söyleniyor. Bu da aslında normal bir şey çünkü iPhone 6 alan bir adam için iPhone 6'ya geçmek çok mantıklı bir hareket olmayacaktır.
Zaten Apple'da ne diyor? Bizim en çok satan, en hızlı satan 6. telefonumuz 6 oldu diyor.
Şimdi 6 alan bir adam için 6'sı zaten S hep ne diyoruz? Ara, geçiş modelidir. Evet. Belli yeni teknolojiler vardır ama bir sonraki için zaman kazanma cihazıdır bir nebze de olsa. Dolayısıyla iPhone 6 alan adam bunu almayacağı için iPhone 6 sen söyledin. En çok satan Apple telefonu olduğuna göre 100 milyonlarca kişi zaten o telefonu kullanıyor ya da milyonlarca kişi. 5'e ya da önceki cihaz sahipleri geçecek ve yeni kullanıcılar geçmek isteyecekler. Dolayısıyla geçen senenin rakamlarını yakalar mı bilmiyoruz ama Apple yine çok satacak. Yine bir arkadaş bizde daha önce bunu söylediğimiz zaman senin yorumuna istinaden yorum yapmıştı. %95 kar gider mi gitmez mi diye. Böyle bir durum var. Yani bunu geçen HTC'nin lansmanına katıldım. Onlar da söylüyor. Piyasadaki en büyük kaymağı onlar yiyor diye.
Yok zaten şimdi söylüyor. Öyle acayip bir durum söz konusu ki işin dışında olan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız atıyor bu adam falan diyorlar. Yani inanılası değil. Evet. O kadar üretici var. Piyasadan 100 lira kazanılıyor. 90 lira Apple'ın cebine gidiyor deyince nasıl olabilir ki diyor. Yani LG falan Samsung nasıl ayakta kalıyor?
Özellikle Samsung'u tabii burada kriter alıyorlar ve Samsung daha fazla cihaz satan işte bir numaralı üretici gibi görünüyor ama şimdi ortalama satış fiyatlarına bakmak gerekiyor. Giriş seviyesi telefondan 100 milyon satarsın. Üst seviye cihazın 10 milyon satarsın. Üst seviye cihazdan daha fazla para kazanırsın. Çünkü kar marjın daha yüksek evet. Orada. Alt seviye telefonlarda rekabetçi olabilmek adına, fiyatı düşük tutabilmek adına kardan fedakarlık ederek böyle bir politika izliyor firmalar genelde. Toparlayacak olursak ya fiyatlar bu. Alan adama niye aldın diyemeyiz çünkü parası varmış gitmiş almıştır.
Ya
ama
keyif meselesi. Eğer iPhone almak istiyorsanız fiyatları bu arkadaşlar. Böyle özetlemek lazım. Ya. Ama şunu da unutmayın. İhtiyaçlarınızı çok iyi belirleyip tabloyu ortaya koyun. Aynen. Ona göre de bir ürün seçebilirsiniz. Alternatifler de yok değil.
Akıllı telefon kullanımı ile ilgili yapılan araştırma şunu gösteriyor. Herkesin pek çok kişinin ya da ortak noktası kamera. Kamera iyi çeksin. Şimdi kamera tarafında bugün Android ekosisteminde canavar telefonlar var.
Ya söyleyeyim bak H Plus öteye geçmiş artık.
Samsung'da çok iyi çekiyor. Evet. Xperia Z5 ailesi muazzam geliyor. Onlarda da çok ciddi bir gelişim var. Diğer taraftan bakıyorsun HTC tarafında da her ne kadar var olan modeller çok vaatkar olmasa da şimdi A9 var. O da düşük ışıkta özellikle optik görüntü sabitlemelerle beraber vaatkar şeyler sunuyor. Çinlilere baksan arka kameraya da konuşmuyorum. Ön kamerada Çinlilerin telefonları gibi çekebilen telefonlar piyasada çok nadir evet. Bulunuyor zaten. Dolayısıyla dediğin çok doğru. İnsanlar telefon satın alırken tercihine bakacaklar. Eğer o tercihin karşılığı iPhone'sa ve fiyat sorun teşkil etmeyecekse gidip alınabilir. Yani. Zaten alacak adam genelde senin benim lafıma da bakmıyor. Parası da varsa gidip alıyor.
Tabii ki.
Şimdi yani, almıştır bile muhtemelen.
Şimdi biz sadece kendi kişisel yorumlarımızdan yola çıkıyoruz. Her şeyi deneme fırsatı bulduğumuz için. Ama şunu da unutmayın arkadaşlar. Artık her şeyin en iyisi şunda diye bir şey yok. Yani evet. O yanılgıya kapılmayın. Yanılgıya kapılanlar varsa da anlatamıyorsunuz. Ben anlatamadım. Bir yerden sonra diyor ki benim param var alacağım arkadaş.
Hani ya çünkü bakıldığı şey zaman hani mesela 4000 liralık bir fiyat bandına girdiğiniz zaman 2 tane G4, 2 tane Galaxy S6 ya da bir S6, bir Note 5 gibi pek
kardeşini,
çok
farklı konuda. Kardeşini, babanı, anneni sevindirdi.
Benim daha mutlu edebilirsin. Ama diğer taraftan da abi ben iPhone almak istiyorum. Fiyat ne diyenler için de.
Evet fiyatlar bu. HTC A9 Türkiye'de lanse edildi.
Fiyatı bir tuhaf telefonda bu şimdi. Onu da konuşmak
lazım. Ya şimdi işin kötüsü ne arkadaşlar? HTC'nin A9'unu elinize alıyorsunuz. HTC en sonunda yapmış diyorsunuz. Bakın malzeme kalitesi, metal, elde tutuş, o ekranın 2.5D tasarım falan filan müthiş.
Evet.
Kamerası en iyi HTC telefon. Bak diğer telefonlarla kıyaslamıyorum. HTC için bir artık şeydir o. Tarihi nottur. En iyi kameralı kırılma HTC noktası. Telefon. Kırılma noktasını yakaladılar. Ses deseniz muazzam. 24 bit ses işlemcisiyle beraber. Fiyata bakıyorsun. Ya diyorsun bu donanım bu fiyat eder mi? Ama paket var ortada. Değişik bir durum söz konusu.
Ya şimdi telefonun kendisi güzel bir telefon. Ama güzeli konumlandıracağım fiyatlandırma bu fiyatlandırma mı? Hani bana kalırsa değil.
Değil, evet.
Çünkü şöyle söylemek gerekiyor. Hani benim lansmanda bana söylenen fiyat 2399 lira gibi. Kasım ayı içerisinde piyasaya çıkacak. Hatta şu da söylendi. Hedefleri aslında 2099 liraymış ama dolardaki oynamaya bağlı olarak ister istemez yükselmiş. Çünkü bugün HTC Türkiye'de yurt dışına telefonları ithal ederken dolarla ithal eden nadir firmalardan bir tanesi. İster istemez dolardaki dalgalanma çok etkiliyor. Bazı firmalar euro ile yapıyorlar. Bazıları belki artık Kanada doları kullanan var mıdır bilmiyorum ama başka para biriminde kullanıyor olabilir. Fakat dolarla ithal edenlerin bir sıkıntısı var ister istemez. Ama telefonun teknik özelliklerine bakıldığı zaman evet, paket olarak bir HTC telefonu arayüz çok güzel çalışıyor. Telefonun tasarımı, iPhone 6 ile ilgili bir takım tartışmalar var. Onu yine konuşuruz ama malzeme kalitesi, işçilik, detaylardaki hassasiyet konusunda çok güzel bir telefon. Elde tutması eğlenceli. Ama donanım ve performansa baktığında Android 6.0 ile gelen Nexus Arch ilk cihaz böyle artıları var. Fakat aynı işlevi yapabilen diğer telefonlara baktığın zaman 1000 lira 1500 lira aralığında konumlandığını görüyorsun.
Ya Erdi şey gerçeği var. Galaxy S6 2000 lira Türkiye'de.
Note 5 2200-2300 liraya buluyorsun. Yani. Y4 1700-1800.
Şimdi 2400 dediğin an orada bir duruyorsun. Telefonu eline alıyorsun. Tamam mı? İnceleme için gelen sample'a baktığında neler hissediyorsun? HTC bu sefer yapmış ya diyorsun. Metali falan iyi. Ama bir de fiyat gerçeği var. Orada ikilem yaşıyorsun. Çünkü gerçekten hani bir gerçek var. O telefon 1500 lira olsa derdik ki rakipsiz. Hani evet, gidin alın gerçekten. Müthiş bir telefon derdik ama 1000 lira biraz fazla olmuş.
Gerçi orası da karışım. Biz şimdi 200 lira üstünde S6 var diyorsun ya da Note 5 var diyorsun. 1500 liradan 1750 G4 var mesela. Hani
piyasa çok değişik. Ama G4'le karşılaştırırsan G4'e göre tercih edecek kullanıcı olabilir.
Olabilir evet, yani o konuda bir şey söyleyeyim. Çünkü, hani Android 6.0 dersin, metal kasa dersin.
Ya metal kasa, parmak izi okuyucu, hani ses işlemcisi falan orada fark yaratır ama.
Ama işte diğer taraftan 2150 mAh pil, evet. İşte Snapdragon 617 işlemci, 2 GB RAM, 16 GB yapılama dediğin anda da
şeyler var,
işte işin rengi değişmeye başlıyor. Sıkıntılı tarafta şu, hani iPhone'un fiyatlarını yüksekledik ya, Android ve iOS ekosistemini karşı karşıya getirdiğiniz zaman eğer Android'de bu dönemdeki cihazlar bu fiyatlara gelecekse bu aslında Apple'ın fiyatlarını doğrulan nitelikte oluyor.
Çünkü evet doğru ama bu HTC özel bir durum herhalde. Neden dersen
zaten bugün görünüm.
Note 5 fiyat gerçeği var. S6'nın fiyatı ortada. G4'ün fiyatı ortada. Tamam mı? Bu birazcık böyle değişik bir fiyatlandırma.
Şimdi S6, G4, Note 5'te şöyle bir durum var. Alan adam acaba durumdan ne kadar mutlu? Çünkü bir ay önce 2700 vermişsin. 2600 vermişsin.
Ya şimdi zaten Samsung kullanıcıları hep şey diyor. Tamam ya ben bekleyeyim 4 ay sonra yarı fiyatını alırım falan tarzında. Çıkıp heyecanlanıyorlar ama gerçekten de Samsung'da öyle bir şey var. İlk ay aldıysanız, ilk gün aldıysanız iPhone'u yediniz yani. Kesin kafadan bir hafta sonra 200 lira düşüyor telefon ya.
Keza LG G4 de işte bugün 1700-1800 liraya kadar gelmiş durumda.
Korelilerin en büyük sıkıntısı fiyatı muhafaza edememeleri ve paralel ithalat. Bir türlü engelleyemiyorlar onu. Engelleyemedikleri sürece de bu iş böyle gidecek. Bak Apple'da öyle bir şey yok. Fiyatı arttı.
Fiyatı arttı. Yani
S6 alanlar daha pahalı satarlar. Evet.
Artıyor. Yani bu sene içerisinde iki kere zaten var olan ürünlerin fiyat artışına gittiğini gördük. Buna rağmen de satışlarını koruyabiliyor
Demek ki şu da bir gerçek. Şimdi diyoruz ya S6 çıktığında daha doğrusu iPhone 6 çıktığında S6 diyoruz. iPhone 6 ilk çıktığında fiyatı pahalı diyorduk. Demek ki adamlar o kadar realist, o kadar gerçekçi olması gereken bir fiyat koymuşlar ki fiyatı bir sene sonra yükselmiş telefon. İkinci elinin bile yükselmiş. Yani aldığın fiyata daha pahalı satabiliyorsan bir telefonu. Demek ki adam o şartlar için en doğal fiyatı koymuş.
Ya da böyle düşünmeni istiyor.
Evet ama Galaxy S6, Note 5'in fiyatı demek ki gerçekçi değillermiş ki düşmüşler. Yani anlatabiliyor muyum? Çünkü öyle bir denklem çıkıyor. Evet. Ya bir telefonun ikinci elini bir sene sonra aynı fiyata satabilir misin ya?
Ve hani S6'ın fiyatı düştü derken bak yani içinde kullandığı komponentlere baktığın zaman birim maliyeti daha yüksek olan bir cihaz olarak. Yani daha fazla RAM, daha fazla storage vesaire gibi pek çok unsuru bir yere getirdiğin zaman ama
ve her şeyle kaliteli bir telefon oldu.
İşte bunların hepsini bu tarafa koyduğun zaman şu taraftaki HTC One A9'un 2400 lirası gerçekten çok tuhaf kalıyor. Evet. Zaten biz videosunu attığımız zaman alttaki yorumlarda esasında HTC için bir gösterge olabilir.
Bak,
çünkü
bir tane yorum vardı orada beni benden aldı. Demiş ki video izlemeyin arkadaşlar fiyatı 2400 lira.
Yani evet çünkü mesela
video izlemeyin diyor yani gerek yok.
Çünkü hakikaten şimdi 2400 liradan bahsediyorsak eğer One A9'a gelesiye bir sürü telefondan bahsedebilirsin. Bak bir tane iki tane değil. Bir sürü telefondan bahsedebilirsin.
Ya şimdi A9 satar satmaz onu bilemeyiz. Aynı iPhone gibi. Sonuçta o kasayı eline alıp beğenen insanlar mutlaka olacaktır. Ve telefonun yazılımı gerçekten Android tarafında en stabil çalışanlardan biri. Bunun hakkını yememek lazım. Adamlar Sense işinde işi çözdüler. Ama bu kasa beni şöyle sevindirdi. En azından bir sonraki telefon demek ki bayağı iyi gelecek. Ya, eğer bunu da bu kasayı ortaya koyabildiyse
yani zaten kaldık şöyle bir şey var. HTC'nin herhangi bir telefonu inanıp da kasası kötü ya da şöyle oldu.
O da doğru.
Öyle bir şey yok ama tasarım anlamında belki yeni bir şeyin ilk başlangıcı da bu olabilir. Fakat hani 2400 lira fiyattan bahsediyoruz burada. Yani ben HTC'nin yerinde olsaydım seninle de konuştuk. Belki 64 bit algısından ötürü 617 kullanmış olabilirler ama Yani git Snapdragon 805 koy, 801 AC koy,
bir şey koy. En kötü 808 koy ya.
808
koy. Çok fiyat farkı yapacak mıydı acaba yani?
Bir de şöyle bir şey var. Hani bu telefonun iki farklı versiyonu var. 2 GB RAM 16 depolama, 3 GB RAM 32 depolama.
Onu Türkiye'ye getir ya, değil
3
mi?
3 GB'ı getir bari Türkiye'ye. Çünkü Amerika'da 3 GB RAM'e sahip olan model 400 dolar. Şimdi 400 doların kur karşılığı 1200 lira. Vergisini şusunu busunu koyduğun zaman ne yapıyor? 2000 lira yapmıyor toplam diyor. Bari onu getir. Şimdi 2 GB RAM 16 depolama ve 2150 mAh pil dediğin anda
orada bir dur diyorsun değil mi?
Orada işte o telefonu 2400'e satmak istediğinde işte kullanıcılar 2400'de fiyat duydum izlemeyin diye yorum yapmaya başlıyorlar. Dolayısıyla şimdi HTC'nin de satmasını istiyoruz. Neden? İnovatif bir firma, yenilikçi bir firma ve piyasada güçlenerek var olması gereken firmalardan bir tanesi ama bu yöntemde büyümesi pek kolay görmüyor muyuz? Yani hani bu telefonu 1300-1400'e deseydin diye satsaydım belki de son 3 aylık dilinde 3 ayda en çok satan telefonlardan birisi olabilirdi. Çünkü malzeme kalitesi ve tutuş hissiyatı olarak gerçekten güzel
ya bir telefon. Ya mağazada zaten büyük ihtimalle kullanıcı ellerine aldıklarında tüh ya diyecekler.
Telefonu görünce belki heyecanlanacaklar ama şu yan taraftaki fiyat etiketini gördüğünde...
Ya işte telefonu ellerine aldıklarında yani. Eminim tüh ya diyecekler. Ya keşke bu telefona sahip olabilseydik daha uygun fiyatla diyecekler ama
çünkü ne yazık ki. Bugün yani. Piyasanın gerçeği çok rekabetli. Çok, özellikle Android ekosistemi kendi içerisinde inanılmaz bir rekabet oluşturmuştur. Birazdan mevzulu bir telefondan bahsedeceğiz. Daha güçlü donanım. Çok çok daha düşük fiyatlandırmalar bunlar. E tabii HTC'de şöyle bir durum da var. Kendisini fiyat olarak da premium marka olarak konumlandırmaya çalışıyor ama rekabetin arttığı bir ortamda kullanıcılar en az fiyata en çok katma değeri kim hangi değeri hangi telefon sağlıyorsa ona gitmeye çalışıyorlar. Umarız fiyatlara bir ayarlama yapabilirler.
Şimdi benim çok konuşmak istemediğim bir konu var. Microsoft Lumia satışları düşüşteymiş herhalde. Allah Allah. Şimdi biz... Halbuki çok güzel bir işletim sistemi. Müthiş çalışıyor telefonlar. Uçuyorlar.
Yani ben şunu anlamıyorum. Hani biz Microsoft'la ilgili yorum yaptığımız zaman neden Microsoft'u yazmadınız, neden canlı yayını yapmadınız vesaire tarzına pek çok da eleştiri geldim. Yani şimdi biz kimseye Microsoft Lumia almasın demiyoruz. Almak isteyen zaten evet. Gidip alacak ama ortada...
Daha doğrusu fikirde... ben almasın diyorum abi. Yani ben şunu söylüyorum. Bir akıllı telefon alacaksanız arkadaşlar en son tercihiniz olsun.
Oraya gelecektim zaten.
Yani en son tercihiniz olsun.
Masada 2000 liraya Lumia 950, Note 5 ne koyalım bir de yanına?
Şimdi 2000 lira olunca iPhone koyamıyorsun. İkinci el iPhone 5.
Aklımı geçirdi esasında. Şimdi hadi Lumia 950 ve Note 5 var. Birisinde Windows Mobile, Windows 10, onun mobil versiyonu. Birinde de işte bildiğimiz Android 6.0 güncellemesi de aldığını farz edelim. Benim burada kullanıcıya Note 5 yerine git bunu al diyebilmem için çok güçlü bir nedenimin olması lazım.
Evet.
Şimdi o neden de kimse kusura bakmasın klavye fare bağladığınızdan büyük ekranda masaüstü kullanıcısı olamaz.
O zaten
çünkü bu bir dizüstü bilgisayar değil. Evet. Bu bir telefon. Ben zaten günümün %90'ında ben bu telefonu başka bir cihaza bağlamayacağım.
Zaten hem de bilgisayarım var. Aynen öyle.
Şimdi dolayısıyla kamera. Note 5'in kamerasını alıp da vay arkadaş 950'den daha kötüymüş. Ya 950 ciddi şekilde ona daha diyemezsin yani. Hani öyle bir unsur var. E şimdi tamam. Windows Mobile'ın, Windows 10'un ekosistemi yazılım ortamında büyüyor. Aynı çekirdek. Hepsi kullanacak vesaire ama. Yani hani
bir gerçek var. Bir tarafta bir sürü vaat var. Ne diyor adam? Bak halen vaat var.
Bu olacak, bu olacak.
7.5, 8, 8.1. 10, 8.5, 10'a kadar bir sürü şey çıktı biliyorsun. Lumia'da da 50 bin tane güncelleme geldi. Hepsinde ne vardı? Vaatler vardı. Tamam mı? Bir tarafta gerçekler var. Ben diyorum ki siz gerçeği alın. Vaatler gerçekleşirse onu da alırsın sonra.
E tabi şimdi Lumia 950'nin X-Large modelinin bunlar da 1000 liraya Türkiye'ye gelmeyecek. Ben hep şunu söylüyorum bak. 1520 şu an alınabilir bir telefon. 1200 lira, 1100 lira fiyatı düşmüş. Hani ben Android'den hoşlanmadım, iPhone'a param yetmiyor diyen bir adam için.
Tabii son pişmanlık onu alıp bir de Android'i sevebilirsiniz.
Evet. Ama şimdi 950 serisine baktığınız zaman bunlar pahalı telefon olacaklar. Yurt dışında 600-700 dolarlık fiyatlardan bahsediyoruz. Hani Türkiye'de Ocak ayı gibi gelecekmiş galiba. Burada bir toplantıda göstermişler bazı gazetecileri. E şimdi böyle bir durum olunca kimse de kusura bakmasın. Ama şunu da beklerim bak. Yani Android cihaz kullanıp, iOS cihaz kullanıp, vay efendim Windows 10 neden eleştirdiğini demesinler. Yani evet. Hani biz burada bir eleştiri yaparken tüm cihazları kullanabildiğimiz için
bunu yok şey de var. Olay da şöyle bir şey de görüyorum arkadaşlar. Adam Lumia 920 almış tamam mı? Hala daha bekliyor Windows 10 gelecek diye. Onu da söyleyeyim. Ki Windows 10 geldiğinde mesela çok övülen bazı özellikler çalışmayacak o telefonda ne yazık ki. Hala diyor ki siz niye bu işletim sistemine karşısınız? Arkadaşım bir bak ya 920 aldığından beri tamam mı? Bir diğer platformlardaki imelenmeye, kullandıkları programlara, Periskop camiasına falan bilmem neye bak adamların kullandığı programlara bak. Bir de sen ne yapmışsın? Beklemişsin ya. Yani beklemiş adam başka hiçbir şey yapamamış. Böyle bir dünya var mı ya? Ve adam hala övüyor. 1520'yi alıp tamam mı? Bekleyen adam var. Windows 10 çıkınca telefonu kullanmaya başlayacağım.
Yani Ekim ayında Microsoft bir etkinlik yaptı. Neden işte canlı yayınlamadık diye bize kızdıkları etkinlik bu. Yani sonucunda arkadaşlar biz her firmanın her etkinliğini canlı yayınlayamıyoruz. Gönlümüzden geçen aslında hepsini yayınlamak ama zaman farkından ve iş yoğunluğundan bunları yayınlayamadığımız zamanlar da oluyor. Ya yani 2015'in Ekim ayında yapılan etkinlikte evrensel uygulama diye işte Facebook Messenger ve Instagram'ı gördük biz. Yani dolayısıyla bu eski Microsoft da iş ortağı akıldığı zaman Facebook tarafında. Ya bunları konuşup da biz bu cihazı almayın ya da son sırada düşünün dediğimiz zaman kimsenin, insanların bize kızarken hakikaten elde somut verilerin olması lazım. Yani klavye başında vay efendim sen bu işi bilmeden atmışsın tutmuşsun. Ha bir de şey diyen var, kahve muhabbeti yapmışsın diyen var. Şimdi ben bu cihazları test ettiğim için biliyorum. Sen de test ettiysen ve yanlış düşündüğümü, yanlış söylediğimizi düşündüğün bir ortada somut bilgi varsa bizimle paylaş.
Paylaş, ben
kahve
de bileyim.
Kahve muhabbeti deyip virgül koymadan lafın devamını getirmemek hoş olmaz. Çünkü eleştirmek için bir şey eleştirmek yerine okuyan diğer okuyuculara da katkı sağlayacak bilgileri paylaşmak evet, bence daha sağlıklı olur.
Unutmayın arkadaşlar, siz paranız çoktur, almışsınız da sorun değildir ama parayı biriktirip gerçekten zor şartlarda telefon tercih yapan adamlar
bizim
var. Bizim
sorumlu davranmamız gerekiyor.
Ve yanlış karar vermeleri neden oluyorlar. Ya menüsü hızlı geçiyormuş. Ya menüsü yavaş, kaç tane Android telefon kaldı ya? Görebiliyor musun öyle bir şey teste gelen cihazlarda?
Yok.
Hangi devir değişiyor? İşte bu arkadaşların sıkıntısı ne biliyor musun? Yani sözünü kestim ama. Şimdi mesela ben iPhone'cularda da onu görüyorum. Apple'cılarda deli gibi böyle Apple kullanıyor adam. Sürekli Apple kullanıyor. Kullansın bir şey söylemiyorum ama diyor ki sizde menü geçerken bile yavaş diyor. Ya arkadaş 9.1'i yükledik tamam mı? Yani yavaşlık varsa orada da var. İkincisi 4000 liralık cihazdan nedense 500 liralık Android cihazı kıyaslıyorlar. Gel koyayım yan yanına.
Sen Z5 al, bir ekşisi var, M9 al, arayüz koyayım. Koyayım. Yani arayüzün hızından bahsediyorsak.
Ondan sonra arayüzü kapıştıralım bakalım donuyor mu? Zaten donma diye bir şey kalmadı eskilerde de. Çinli telefonlarda bile artık öyle bir şey yok. Yavaşlamaydı bilmem neydi. Çökme ise iPhone'da kullanıyorum bakın. En son versiyonu da kullanıyorum. Onda da oluyor. Kapanma, kitlenme, yani telefon çalma, açamama.
Yıllarca biz hakikaten çok hantal olduğu için touch bizi çok eleştirdik. Evet. O bile kısmen çok daha makul
kendine
bir noktaya
geldi.
Gelmiş bu durum. Ha bu tabii şunu tartışabilirsin. 4 GB RAM'li telefonda kendine geldi. 800 liralıkla çalışmıyor ama karşılaştığın telefonda zaten 800 liraya satılan bir telefon.
Bir de hayatını menüde geçiriyorsan ayrı. Tabii Windows Phone kullanıcısı menüde hayat geçiriyor. Çünkü menüde dolaşıyorsun. Başka fiye olmayınca böyle çok aktif. Bak,
orada da,
ister istemez.
Biz orada da ne söyledik? Mesela Windows ekosisteminde Microsoft'un ilerlemesi gereken nokta mesela Lumia 520. Fiyatına göre hızlı çalışan bir telefon. Çünkü 500 liraya süper hızlı çalışan bir Android bulamayabilirsin ama Lumia 520 internete girmek isteyen adam için, mailine bakmak isteyen için iyi bir deneyim
sunuyordu. Annene babana alacağım bir telefon ama bak ben şunu da söylüyorum. Google servisleri var mı arkadaşım net bir şekilde kullanabiliyor musun?
Yok.
Street View çıktı sokaklarda, programını indirebildin mi?
Yok.
E daha niye uğraşıyoruz ki yani?
YouTube bu tarayıcıdan giriyorsun yani uygulaması yok.
Bir tane üçüncü parti uygulama var, YouTube'un uygulamasından daha iyi diyor arkadaşlar. Evet kesin öyledir yani. Periscope'un üçüncü partisi çıkarsa o da daha iyi olur elbette. Yani arkadaşlar ben kısaca şunu söylüyorum bakın. Hepsini kullandık. Apple alacak Apple alsın. Android alacak Android alsın. Windows Phone alacak Windows Phone alsın ama Windows Phone'u en sona koyun. Apple ve Android artık kafa kafaya geldiler. Diyoruz ki koy kefeye. Hangisi senin için daha fazla özellik, teknik özelliği fiyatına sunuyorsa keyfin hangisini istiyorsa onu al. Ama Windows Phone için hala öyle diyemiyoruz. Ha Windows Phone çıkar, çatır çatır kurulur tüm cihazlara. Hı hı. Çalışır, uygulama konusunda eksiği kalmaz. Onda da periskop olur, bunda da şey olur. Tamam. Ya çok net bir şey söyleyeceğim yani izleyenlerimize. Bakın arkadaşlar, uygulama geliştiricileri bir uygulama çıkartıyorlar. Genelde ilk Apple'a çıkar bu. İlk sürüm Apple'a çıkar. Adama sorulan soru şu. Android'e ne zaman geleceksin? Bak ne o röportajda, ne adamın sonraki söylemlerinde Windows'una da şu zaman geleceğiz demiyor adamlar.
Değil mi? Evet aynen.
Yani uygulama geliştiricinin hedefinde, programında öyle bir işletim sistemi henüz yok. Ne zaman ki hedefe girer bu? Olur. Zaten uzmanların söylediği şey, birçok kişinin söylediği şey Microsoft treni kaçırdı. Gitti yani.
Şimdi bak orada söyledi zaten çok somut bir tablo var ortada. Mesela Microsoft ne yaptı? Bütün uygulamalarını cross platform yaptı. Android'de de var, iOS'de de var artık. Evet. Yani Apple'ın lansmanından Microsoft'un çalışanı çıktı. iPad Pro üzerinde ofise anlattı. Şimdi böyle bir tablo. Neden? Çünkü uygulama geliştirici istiyor ki çok satan bir cihazı olayım. E şimdi bu bize ne gösteriyor? Adamın en son Windows Phone'a vermesi doğal. Çünkü en az satanı aralarında. E uygulama geliştirici ona vermek istemiyor. Neden? Önceliğini 100 milyonlarca satan Android ekosistemine ya da iOS ekosistemine vermek istiyor. Böyle bir çıkmaza girmiş durumdalar. Şimdi Windows 10 yeni bir başlangıç olacak inşallah. Öyle söylüyorlar. Olmasını da istiyoruz. Sonucunda
tabii ki üçüncü bir parti
rekabetin artması, piyasanın gelişmesi önemli şeyler. Bazen BlackBerry'den bahsedeceğiz. Ne oldu? Kendi platformu tutmayınca Android'e kaydı. Doğru olanı yaptı.
Evet.
Şimdi ama Android'de ne oldu? Rekabet artacak. Üst seviyede klavyeli çok güzel bir telefon var mesela. Bu diğer üreticileri de zorlayacak. Lumia 900, 955, 950 bunlar fiziksel olarak güzel telefonlar. Android kullanırsa çok daha rekabetçi de olabilir belki. Windows 10'a çıktığı zaman göreceğiz ama Windows 10'u bir de bize eleştiriyorlar mesela. Şunu da söyleyelim. Mesela Windows 10'un masaüstü sürümünde Insider ön izleme sürümlerini bizden fazla inceleyen olmadı.
Evet doğru.
Mobilde de Windows 10 Mobile'ın Insider sürümlerinin bir kısmını inceleyebildik zaman buldukça. Yine zaman buldukça incelemek de isteriz. Ama görünen tablo şu ki gelişim var ama bunun çok daha rekabetçi olabilmesi için Microsoft'un da böyle 3 ay yapabileceği bir şey değil. Ciddi bir zaman ihtiyacı var.
Ciddi bir zaman ihtiyacı var. İşin kötü tarafı da onun o ciddi zaman sürecinde diğerleri de oturmuyorlar.
Yani o zaman belki iOS 10'u göreceğiz. Android 7'yi göreceğiz. Adam diyor ki işte oradan onu koydum, buradan bunu koydum vesaire. E şimdi Microsoft tek tabanca bir taraftan Windows 10'u yapayım derken aynı şekilde Xbox'a getireceğim şimdi, ona getireceğim derken geliştiricileri kendisine çekemiyor. Yani...
Evet, ya şimdi şöyle bir şey var. Yani bunu son olarak söyleyeceğim, artık başka konulara da geçelim. Çok konuştuk. Arkadaşlar, bir tarafta satışları hızlı düşen bir platform var. Diğer tarafta da peak yapmaya devam eden, milyarlarca insana ulaşan Android ve iPhone'lardan, iOS'tan bahsediyoruz. Geliştirici olarak kendinizi düşünün işte. Bir koyun kefeye. Bir de Windows Phone platformunda birçok ücretsiz yazılım hala daha market ücretli, daha yeni yeni ücretsiz olmaya başladılar. Oradan da bir düşünsünler. Geliştiricilerin oraya nasıl baktığını net bir şekilde görebilirler. Meizu Metal'e geçelim.
Geçelim.
Meizu ya, başka Çinli konuşmaz olduk herhalde. Eskiden Oppo diyorduk falan filan, bir Xiaomi şeyler diyorduk. Xiaomi diyorduk. Şimdi Xiaomi'yi apayrı şeylerde konuşuyoruz. Meizu'yu da telefon konusunda konuşuyoruz.
Ya inanılmaz bir zıplama içerisindeler açıkçası. Şimdi bu Bluetooth Metal ya da sadece Metal olarak da söylüyorlar. Yeni bir telefon var. Şimdi nasıl para kazandıkları hayrete düşecek türden. Yani bu, alıp bunu üniversitede tartışma konusu olarak ya da ders konusu olarak tartışabilirsin. Çünkü bahsettiğimiz olan şey Helio X10'dan bahsediyor mesela. Çok güçlü bir platform.
Ya 2.5D ekran. 5.5 inç büyüklüğünde yine ekran büyüklüğünden bahsediyoruz. Helio X10.
Çok güçlü bir platform. Çok güçlü bir platform. M5'te var mesela. Super orta segment diye duyurdukları. 1500-1600 liralardan girmesi beklenen.
Şimdi 13 megapiksel arka kamera var yine.
Çift fazla algılama netleme yapıyor.
16-32 dahili hafızadan bahsediyoruz. 2 GB'da sistem belleği duyurulmuş.
3070 mAh'de pil var.
Evet, zaten genelde 3000 mAh'ın aşağısına düşmüyorlar ki. Çok güzel bir noktaya ateş ediyorlar o tarafta.
Ya Çinlerin yazılımları biraz tuhaf çalıştığı için onlar o pil kullanım konusunda henüz bir HTC Sony gibi verimliliği yakalayamadılar. Dolayısıyla fiziksel olarak büyük tutma gayretindeler ama zaten olması gereken de bu esasında. Yani hani mesela A9 2400 lira 2150 mAh pil var. Yine aynı konuya dönmüş olduk. Şimdi 3000 mAh gerçekten önemli.
Ama vurucu kısmı söyleyeyim ben size arkadaşlar. Telefon yanıyor alev alev ama fiyatına bakalım. 32 GB'lık model 180 euro olacakmış. 16 GB'lık model 150 euro olacakmış. Şimdi Meizu telefonları Türkiye'mize satılıyor.
Evet.
Getirip satan bir şirket var sonuçta. Herhalde en çok satacağı cihaz bu olacak. Bu fiyat nedir ya? M2 fiyatını yapmışlar. M2 bunların en ucuz telefonuydu.
M2 tokatlar bu donanım
evet,
olarak.
Görmeden bakımıza. Donanım olarak şey geldi. MX5 alacaksanız da bence almayın. MX5'in katilini Meizu zaten kendi ayağına sıkmış. Bu birazcık öyle bir telefon.
Yani evet, şimdi kamerasını bilmiyorum ne kadar iyi çekiyor. Onu
parmak izi
lazım.
Okuyucu da var üstünde.
Parmak izi okuyucu da acaba MX5'te ile aynı mı? Onu da görmek lazım.
Bence çip aynıdır. Çünkü bunlarda çalışma mantığı tek tuş biliyorsunlardı ve yine aynı tuşa monte etmişler. O tuşu oradan oraya alıp taşıyordur.
Ya çünkü eğer aynıysa bu biraz kendi bacağını sıkmak gibi olur. Çünkü
yani hani, bu telefon tuhaf bir telefon.
Daha pahalı işte MX5 ailesi varken bu öyle zannediyorum ki şimdi bu Blue Charm serisinin olduğu için bu ülkemize de gelse en fazla 1000 dolar civarından gelir diye tahmin ediyorum. Eğer dolardan dolardan dolayı bir artış olmazsa. Evet. Ya MX5 yerine bu telefonu almak çok mantıklı olur. Çünkü Helio X10 dediğin gerçekten çok güçlü bir platform.
Yani şu anda tekin görmeyeceği iş yok arkadaşlar. Her işinizi görür.
GPU'su CPU tarafını yakalayabilecek ölçekte bir platform değil ama bu da şu demek değil. Sonuçta bu telefonda 2K ekran yok. Dolayısıyla oyunlarda da pek çok oyunu yine akıcı bir şekilde oynayabileceğiniz bir platform. Tabi buradaki benim kıstasım şu oluyor. İşlem tarafı çok güçlü. GPU işlemciyi yakalamakta zorlanabilen bir unsur ama yine de Full HD'de pek çok oyunu sorunsuzca oynayabileceğiniz bir platform.
Ya ben M2'yi elde etmeye çalışıyordum. Tam M2'yi peşinde koşarken sonra biliyorsun Pro çıktı.
Aynen.
Pro modelini derken, elde edelim derken şimdi bu çıktı. Meizu'ya yetişemiyoruz açıkçası. Yani tek başına bir Çinli firma bizim aslında bütün o şeylerimizi kapattı.
Gelecek güzel bir telefon olmuş. Fiyatı da tahmin ettiğimiz gibi 1000 liralar seviyesinde olursa. Şimdi Türkiye'ye ne zaman geleceğini bilmiyorum. Bir oturup konuşup sormak lazım Türkiye'ye getiren firmaya da ama geldiği zaman tavsiye edebileceğimiz telefonlardan bir tanesi. Şimdi bazen Çinlilerin ilk yazılımları tuhaf olabiliyor. Kamerası kötü çalışıyor sonra güncellemeyi düzeltiyorlar ama.
Gerçi FlyMos 5.1 var içindeydi. Onlar bayağı bir FlyMos'u toparladılar. Benim ilk incelememde izleyenlerimiz eğer takip ettilerse bilirler. Mesela multitasking menüsünü aşağıdan sürükledim mi gelmiyordu bazı uygulamalarda. Ona varasa toparladılar. Gidecekler. Bunların bir kamera yazılımını toparlamaları lazım. Oraya da herhalde
evet, kamera tarafında kadar. Yani sonucunda kamerası en iyisi değil ama şimdi böyle bir paketi de 900 bin liraya verdiğin zaman da hani kamerası da o kadar olur diyebileceğim
olsun
bir yorum
diyorsun,
yapabiliyorsun.
Fiyatına göre yorum yapıyorsun.
Ya işte böyle telefonlar gelsin. Neden biliyor musun? İşte böyle telefonlar geldiği zaman diğerlerinin fiyatının çok yüksek olduğunu daha net görüyorsun.
Daha
çünkü hakikaten
evet.
Bu telefonu alıp da vay efendim ben oyun oynayamadım, vay efendim internete yavaş girdi, Facebook ağırlaştı.
Gece çekimi çok kötü.
Yani bu tür yorumlar yapmazsın. Heyecanla bekliyoruz.
Şimdi sana bir sorum olacak. Sektördesin uzun zamandır, yıllardır da mobilitedesin. Sony mobil sektörden çıkacak mı herhalde?
Yani bu özellikle herhalde 2-3 yıldır konuşulan bir konu. Girecek mi çıkacak mı? Zaten Sony Ericsson zamanında çok ciddi ilerleme kaydettiler. Daha sonra o ilerlemeyi nereye gidebileceğini öngören Sony Ericsson devre dışı bıraktı. Parayı ödedi. Kendim tek başıma cep telefonu yapacağım dedi. Sonra ilk cihazlar çok istenileni veremeyince
Zamandan bu zamana konuşuluyor zaten.
Ama şimdi orada tabii bu iddiayı tetikten başka da bir unsur var. Sony topyekun para kaybeden bir şirket haline döndüğü için hani hep şey diye düşünülüyor. Tamam Sony şirket para kaybediyor ama PlayStation Sony ile çok özdeşleşmiş. O kalacak. Mesela TV. Tamam çok küçülseler bile kalacak. Çünkü Sony TV yıllardır süre gelen bir şey.
Ama son 1 milyar dolar daha zarara çıkmayınca mobil artık kesin gider.
İlk gözden çıkaracakları şey mobil gibi düşünüyor nedense. Ama tabii şöyle bir şey var. Mobil geleceğe yatırım. Sonucunda her sene yeni bir firma telefonundan çok ciddi paralar kazanabiliyor. İşte Meizu. 2 sene önce konuşmuyordun.
Evet.
2 sene önce Oppo var diyordun. Şimdi Meizu var. Dolayısıyla bu arada potansiyel olduğu için zorluyorlar. Bugün de Sony Mobile'in Tayvan Genel Müdürü'nün resmi açıklaması var. Sürekli böyle iddialar karşımıza geliyor diyor ama kesinlikle Sony cep telefonundan çıkmayacak diyor. Hatta yeni nesil akıllı telefonlarımız daha iyi kameraya, daha iyi ekrana, daha verimli çalışmaya müsait yepyeni ürün gamımızın ilk temsilcileri olacak. Dolayısıyla bu dedikoduları bir tarafa bırakın. Sony nasıl telefonlar yapacak diye heyecanla geleceğe bakın diye bir açıklama da bulunmuş. Açıkçası çok ciddi teknolojilere sahip olan bir firma. İşte bugün iPhone 6'sı diyorsun kamera oradan. Meizu diyorsun kamerasını Sony'den. Samsung diyorsun Note 5 sensör Sony'den. Dolayısıyla Sony'nin böyle bir potansiyeli derdi. Çünkü işlemci zaten nereden alacağım belli. Qualcomm'dan, RAM'i nereden alacağım belli. Üzerine çok iyi bir kamera koyduğun anda oluyor sana bambaşka bir telefon. Ben açıkçası Z5'le birlikte yeni bir döneme gireceklerini düşünüyorum Z5 ailesiyle beraber.
Ya açıkçası Erdi ben o kadar çok umutlu bakamıyorum. Z5 kompakt. Bence Z5 kompakt özellikle. Z5'i bir kenara koyuyorum. Belki de Android ekosistemi içinde en farklı, en kendine münhasır telefon. Yani o boyutlarda o kadar donanımsal özelliklere sahip olması, dijital noise cancelling özel kulaklıklarla dış gürültü bile yok ederek size üstün kaliteli müzik dinletme çabası mükemmel bir telefon. Pil kapasitesi filan olarak. Ama şimdi nereye geliyorsun biliyor musun olayın sonunda? Başarısız bir süreçten geçti Sony. Başarısız yönetilen bir süreçti bu. İşte suya dayanıklı diye bir tasarım üstüne çok fazla ısrar ettiler. Ve şu anda firmanın geldiği sıkıştığı kısım ne oldu biliyor musun? Uygun fiyatlı telefon üretemediler. Bak şu an M4 Aqua.
Aslında ürettiler. Neden biliyor musun? Bu Z1, Z2 öyle kampanyalarla çıktılar ki 1100-1200
liraya. Ama onlar eskiden kaldı.
Yok demek istediğim şey şu. Hani 1000 liraya Z2 aldığın zaman kötü telefon yok. 1000 liraya alabileceği en iyi telefonlardan
ama
birisi.
Ama firmanın kar etmesini sağlayacak cihazlar değil. O kadar acımlı satamıyorlar. Şimdi M4 Aqua gibi bir telefon modeli çıkarsalardı bir tane daha. Yani bence hani M5 falan üstüne odaklanmak yerine Meizu gibi modellere odaklansa firma. Marka ismiyle daha iyi gidecek. M4 Aqua arkadaşlar bizim gelmiş geçmiş en fazla izlenen ve izlenmeye devam eden reytingi en yüksek olan.
Bu senin için en fazla herhalde galiba.
İncelemelerimizden biri. Reytingi de bu kadar yüksek olan görmedim. Sürekli olarak popüler haberler kısmına girmeye devam ediyor çünkü sürekli klik alıyor. Sürekli.
Evet, bizim popüler haberler kısmında sürekli haftalık ya da belli periyotlarda en güncel içerikler görüntüleri.
Ve orada şimdi oraya giriyor. Orada sürekli tartışılıyorsa eğer o hafta o konu giriyor. M4 Aqua aylardır görmedim ki bir hafta oraya çıkmasın.
Ama işte şey var. Sony bu başarısız dediğin süreç içerisinde zaten işin sorumlusu olanlarla yollarını ayırdı. Esasında M4 Aqua da zaten M4 Aqua doğru bir ürün mü? Bazı eksiklerine rağmen iyi bir ürün.
M4 Aqua'dan devam etmeleri lazım. Yani
şimdi bence edecekler zaten. Şimdi mesela M4 Aqua iyi bir telefon. M5 de güzel bir telefon. O Helixon vesaire.
Fiyatı çok güzel.
Fiyatı da yine onun iyi bir noktaya girecek. Şimdi Z5 ailesine bakıldığı zaman tasarımda radikal bir değişim yok. Heyecan verici bir gelişim söz konusu değil.
Hani tasarım her şey olmaya başladı üst tarafta.
Öyle. Orada şimdi ben şöyle bakıyorum olaya. Tasarımı muhtemelen bir sonraki jenerasyonu değiştirecekler gibime geliyor. En büyük sorunu bence Sony'nin rakiplerine daha kötü kameraya sahip olmasıydı üst seviye sektörü. Şimdi öyle kamera yapmışlar ki işte bakıyorsun bugün
evet,
endüstri standartı olan testlerin kısmına giriyorsun. Z5'i direkt 1. sıraya yerleştirilmiş. Örneğin iPhone 6'sı adam 12. sıradan getirmiş ve iPhone 6'nın üzerine çok fazla bir şey koymuyor demiş mesela. Dolayısıyla en kronik sorunu çözmüş gibi görünüyorlar. İşlemci tarafında zaten Qualcomm'la çalıştıkları için ısınma sorunu maalesef HTC gibi onları Qualcomm'dan dolayı aşağı çeken bir unsur oldu ama 820 ile beraber, bu yeni kamera atılımıyla beraber yeni bir tasarımı ortaya koyabilirlerse, fiyatı da düzgün tutabilirlerse eğer olmaması için bir neden göremiyorum.
Olmaması için bir neden yok. Bundan sonra Sony'nin asıl üstünde durması gereken konu bence o fiyat performans segmentinde iddialı telefonlara devam edebilmesi. Şu an edecek gibi görünüyor.
Mesela C5 Ultra da çok tatlı bir telefon oldu. Yani şöyle bir şey var. M4 Aqua ve C5 Ultra'nın bence böyle bir tık daha hızlı çalışması gerekiyor. Öyle bir neden var ama Sony'nin tabi o segmentte bu kadar özelliği bir araya verdi ve bu fiyat seviyesine sunabildiği ilk telefonlar bunlar. Çünkü Sony'yi biliyorsun genelde fiyatlar ortalamanın üzerinde seyrediyordu. Zamanla ben daha iyi olacağını düşünüyorum. Aynı HTC gibi bence piyasanın Sony'ye de ihtiyacı var. Ama bu şu vakte kadar Sony'nin hata yapmadı anlamına gelmiyor. İşte dediğin gibi suya toza karşı dayanıklı olacak diye telefonların 4 jenerasyonu tasarımını değiştirmediler. Orada bence yeni bir soluk gelecektir en azından Z6 serisiyle birlikte gibi.
Şimdi sıradaki haberimizde mobil işlemci üretme konusunda, kendi mobil işlemcisini üretme konusunda hevesli bir firmayla mobil işlemci konusunda başarısız bir firma bir araya geleceklermiş. Bir sinerji doğar mı? Markaları söyle istersen.
Birisi LG, diğeri de Intel.
Burada LG hevesli olan Intel başarısız olan.
Tabii yani şeye bakmak lazım. LG şimdi Nuklon diye bir işlemci geliştirdi ve bunu sadece ismini yanlış hatırlamıyorsam G3 Screen diye bir modelde kullandılar. O da performans olarak beklerini veremedi. Ama LG'yi biliyorum ben. Piyasadan iyi mühendisler topladı. AMD kanadından mesela onlar Apple gibi bazı önemli mühendisleri kadrolarına katmışlardı. Şimdi Nuklon 2'yi geliştiriyorlar Mesut. Şu anki iddialar doğruysa Cortex A57 ve A53 çekirdeği kombinasyonuna sahip olacak ama çıkışını ertelemişler. Belki ona A72'ye güncelleme durumları söz konusu olabilir. Intel tarafı burada işin üretim sürecinde devreye giriyor. Sonucunda bugün Samsung kendisi üretiyor. Apple bir kısmını Samsung ürettiriyor, bir kısmını TSMC firmasını ürettiriyor. Şimdi LG'nin de LG fabrikası olmayan tasarımcılardan birisi olduğu için kendine bir partner bulması gerekiyor. TSMC tarafı bugün çok yoğun. 16 nanometre.
Samsung'a da ürettirmek istemiyor.
Samsung'a da ürettirmek istemiyor. Çünkü bunlar Kore'nin Fenerbahçe Galatasaray olduğu için birbirlerinin topunu... Gerçi şöyle bir şey var. Mesela G4'te de Samsung'un aldığı DRAM'i kullanıyor mesela.
Mecbur.
Çok mecbur kalacağım. Evet. Belki o işe de gidebilir ama doğru olarak bakın, mühendislik anlamında baktığınız zaman bugün Intel'in 14 nanometresi Samsung'un 14 nanometresine hallice daha iyi ve karmaşık bir yapıya sahip. Bir bu nedenden dolayı, bir de Intel'in yeni geliştirdiği modemi kullanmak istediği için, aynı modemi Apple'ına mesela bir sonraki iPhone modelinde kullanabileceği söyleniyor. Keton desteği sonra çok gelişmiş bir modem olduğu bayağıdır bizim de kulağımıza geliyordu zaten. Belki Nuklon 2'yi ya da Nuklon 3'ü G5 modelinde Intel üretimi imzayla, Intel imzası taşıyan bir üretim sürecinden çıkmış hali ve Intel modemiyle görebiliriz. Bence eğer LG Intel işbirliği yapmayı başarabilirse, ki şu ana kadar biliyorsun Intel bazı firmaların FPGA işlemcilerini üretti ama ARM tarafında bir cep telefonu kullanan işlemci üretimini imza atmamış kendi çözümleri dışında. Ortaya çok farklı ve iddialı bir paket çıkabilir.
Ya şimdi alakasız bir şey ama Intel bu süreçte Nokia'dan tutun LG'ye, Samsung'a kadar birçok işbirliği yaptı. Nerede yaptı? Mobil bir işletim sistemi üretilmesi konusunda,
evet,
yaptı.
Tizen şimdi
evet, başarısız oldu. Kendi işlemcisini Çinlere entegre edelim, Çinlerle beraber üretelim, çok fazla satsın falan dedi. Şu anda bir başarı görünmüyor tarafta.
Rockchip de orada da işbirliği yaptı mesela.
Evet, orada farklı işlere gitti. Şimdi LG ile bir şey görüyoruz. Bakalım. Genelde Intel orada bir sinerji yaratamıyor. Nedense ortaklarıyla beraber gidemiyor. Ben Intel'i Amerika'ya benzetiyorum. Amerika'nın müttefiklerinde genelde hep bir böyle bir şey o vardır. Müttefiğim der. Müttefiğine bakarsın o kadar cılız kalmıştır ki emmiştir kanını. Tamam mı? Bu da benzer bir şeye benziyor. Orada bir sinerji yaratmıyor.
Sen Amerika'nın...
Hani Amerika'nın şeyini gördün mü? Bu benim müttefiğim, bir de ama adamın böyle cüsseli falan olduğunu.
Yok Amerika'nın öyle şey. Yani mesela Amerika'nın filosuna bakıyorsun. Bir Amerikan şirketinin mesela Amerikan ordusuna verdiği bir F-35'i, F-35 diyor mesela, bir radar yakalanmayan uçağı sen bir başka bir Amerikan müttefiğinde gördün mü?
Yok öyle
bir AWACS var. O da zaten NATO'nun genel şey, evet, filosu altında kullanılan şeyler ama burada en azından foundry kısmı, yani üretim kısmında olduğu için tüm tasarımı LG yapıp sadece üretim kısmında Intel'in üretiminden testlerini istifade edebilirler. Sonucunda LG de kendi işlemcisini yapma gayretinde zaten dikey büyümeye doğru gidiyor sektör. Xiaomi de diyor ki 2016'da ben de kendi işlemcimi kullanacağım. Samsung kendisi kullanıyor tasarım olarak. Apple kendisi kullanıyor. Orada bir HTC kaldı, bir Sony kaldı. Sony'nin işlemci yapma deneyimi var. PlayStation'lardan tut da işte farklı çözümleri geliştirmişliği var şimdiye kadar. HTC'nin de bir şekilde Qualcomm'la arada organik bağ var. Yani belki 2 sene sonra sadece Qualcomm kullanan HTC bile görebiliriz. Öyle bir şey olsa da şaşırmam açıkçası.
Evet, zaten Qualcomm'un da HTC'de hisseleri var. Öyle devam ederler.
Vardı işte yani. Bakıldığı zaman hani işte hep şeye bakıyorsun. Qualcomm hep Intel ürünlerini ilk kullanan HTC olamadı. O da tuhaf bir durum mesela bakıldığı zaman. İşte orada hep satışa bakıyor. Kim, evet, daha fazla satıyorsa öncelik onlarda oluyor genelde.
6000 mAh bataryalı telefonu çok uzun zamandır konuşuyoruz. Şimdi ise ön siparişlerin başlayacağı tarih.
Kukitel diye bir marka bu. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bak 140 dolarlık fiyatı var. Bu telefonu
K6000 daha doğrusu.
Bu telefonu powerbank olmuş. Çünkü bak teknik özellikleri orada yazıyor. Hiç alakasız donanımı var.
Evet.
Yani 150 dolarlık bir telefon olduğu donanımdan belli.
Ben size okuyayım. 5.5 inç, 2.5'de ekranlar. Hani şu ekranların böyle köşeye geri köşelerden böyle kıvrım yaptı. iPhone 6'da ilk gördüğümüz tasarım.
Bence ilk nerede gördük?
Nerede?
Asus One X'de gördük. 2.5'de olayını.
One X'de mi vardı?
One X'de tabii. One X'de 2.5D vardı. Hatta
ben hatırlamıyorum bakalım.
Hatta şimdi 2.5D biz HTC One A9 lansmanında da çünkü en popüler konulardan birisi oldu. Bütün telefonlar artık 2.5D tasarıma, evet, sahip. Hatta pek çok kişi de senin gibi iPhone 6'ydı ama One X mesela 2.5 boyutlu ekran oldu ilk tasarım. O kenarlara bilmiyorum ne kadar aklıma geldi ama.
Hatırlayamadım şimdi. Telefon alıp tekrar bakmam lazım herhalde. 1280x720 HD ekran, MediaTek 6735P işlemci, bilgisayar hızında çalışan Mali-T 720
ile. Bir ay çalışır.
Evet, 2 GB RAM, 32 GB kapasiteli micro SD slotu. Bu da şey ya, 32 GB micro SD takabiliyorsun.
Gerçi 16 GB da hala hafıza. Bak 32 üst sınırı olan açıklamalardan, yani teknik özellik listesinde 32 yazıp telefonun çoğunu 128 takamıyorsun. Evet ama 64'ü genelde görüyorlar.
Bazen görüyorlar. Ben bazı Çinli telefonlarda da görmediğine şahit oldum, enteresandı. şey yerdi. Ya tamam hani Android 5 bile falan geliyor ama pili tuhaf sadece. Geri kalanında hiçbir şekilde cezbedici değil ya.
Bu teknik özelliklerle hani...
Bu şey telefonlu powerbank.
İşte ben onu dedim ya
maçlar. Tamam gerçekten yani, telefonlu powerbank.
Powerbank almışlar biz bunu telefon yapabilir miyiz demişler. Öyle yapmışlar çünkü
40 gün
bu...
bekleme süresi diyor.
Bu Philips'in Android telefonları var ya biraz onlara benzemiş açıkçası.
Bu telefon şey için de güzel. Wi-Fi abi interneti 3G'yi paylaştırsana diyor. Tamam al sana oradan bir paylaştır.
Esasında bak fiyatı da çok yüksek de 120-130 lira civarı fiyatlandırması var. Al bunu çantana at. Evet. Yurt dışına tak buna bir tane hat.
Şey için kullan işte Wi-Fi
erişim noktası. Kullan ya da telefonla görüşmek için en azından yavaş bir telefonsa eğer kendi telefonunu internete bağlamak için kullanırsın. Bunu da diğer işlemlerini yapmak için kullanabilirsin.
Diğer işlemini halledebilirsin. Aynen. Evet. Oppo 7 ise Fablet telefon hakkında ne düşünüyorsun? 5.5 inçlik bir telefon. Oppo'yu bir ara çok konuştuk. Gelecek gelmeyecek dedik sonra gelmediler. 4 GB belleğiyle. Hızlı şarj teknolojisiyle
şimdi
onların.
Bak, bu telefonda mesela 2.5 boyutlu ekran var dedi mi? Sen artık en popüler konulardan bir tanesi evet. Oldu bu. Şimdi 4 GB RAM'e sahip olması güzel. Burada sorun yok. Ama Snapdragon 615'in yanında 4 GB RAM doğru mu olmuş? Bu ayrı bir tartışma konusu. Çünkü yani...
Şimdi biraz kağıt üstündeki o rakamları oynuyorlar. Hani dikkat ettin mi? Çok görmeye başladık böyle değişik
ya
şeyleri.
Çünkü yani bak ben sana bir şey söyleyeyim. Oppo'yu yakında takip edelim hep beraber bu videodan sonra. Muhtemelen bu telefondaki ana pazarlama argümanları 4 GB RAM olacak. Ama şimdi şöyle bir şey var. Senin işlem gücün zaten belli bir noktaya geçemeyecek isterseniz 615'ten dolayı. 4 GB RAM bu noktada telefon çok fazla hava ya da RAM'deki artış kadar performans artışı sağlamayacaktır. Fakat yine 3000 mAh seviyesinde pilimiz var. Yine işte 5.5 inç AMOLED ekran olduğunu görmekteyiz.
İşte faz farkından fokus yapabilen 13 megapiksel kamera falan yazmışlar oraya.
Yani yine doldurmuşlar bakıldığı zaman.
Bir de hızlı şarj özelliğini hep üstüne duruyorlar ki Oppo'nun neredeyse artık o...
50 dakikada %90'ı doldurmuş mesela evet. Bunda.
El ayağa gelen tüm telefonlarında hızlı şarj özelliği var. Onların özel adaptörüyle beraber geliyor zaten.
İşte bu telefonlardaki tek sıkıntı var. Yani bunu aşağı yukarı 2 senedir de konuşuyoruz. Bu da Türkiye'ye gelmedi. Mesela Xiaomi de ofisini açtı. İşte ticari sicili belgesini aldı dedik. Hala onlar da yoklar mesela. Özellikle zaten dolardan sonra adam zaten gelmek evet. istememiştir ama bu telefon RAM'den yürümeye çalışan fakat Snapdragon 615 yerine 615'den bahsediyoruz ya. Hani orada
808 koy gitsin ya.
808 koy. Ya niye böyle ya da Helio X10 koy. Başka değil bir şey de koyabilirsin ama 615 4 GB RAM'in yanında telefonun biraz havasını söndürüyor gibi.
Şimdi size bir şeyler yapmaya çalışan hatta son telefonu benim oldukça merak ettiğim bir firma ama kesin batacak diyorum ben bunlara bu fiyattan önce sonra. Çünkü biz Z10'un filan fiyatını duyduğumuzda da demiştik siz batıyorsunuz kardeş diye bozulmuşlardı masada. Niye ki demişler dedim bu fiyatı bu telefonu kimse almaz. Şimdi arkadaşlar BlackBerry'den bahsettiğimizi anlamışsınızdır Z10 deyince zaten. Premium fiyatı ve çıkış tarihi çıkandı. Bence çıkış tarihini söylemeyelim. Merak azalacak. Fiyatını söyleyelim.
Fiyatınız, ya zaten fiyatı söyledikten sonra çıkış tarihini merak ederler mi bilmiyorum ama... Şu an ön sipariş için konuşulan rakamlar 730-750 dolar civarında. Yani tam telefonu ben çok beğendim.
En pahalı Android telefondan daha pahalı yani şu
yani
an.
En pahalardan birisi olacak gibi görünüyor. Ama şimdi telefon çok güzel bir telefon. Kızak yapıya sahip olması, fiziksel klavyesinin olması.
Çok özgün bir tasarıma sahip.
İki taraftan kavisli ekranına sahip olması.
Çok özgün. Ona bir şey demiyorum. Klavye kullanmak isteyen adam için mükemmel bir tasarım.
Bizim hani bu BlackBerry Passport'ta gördüğümüz üzere dokunmatik hassasiyete sahip bir klavye olduğunu görüyoruz. Keza bir demosunu yayınladılar. Telefonda Android baya hızlı çalışıyor. BlackBerry'nin kendisi nasıl uygulamaları baya hızlı çalışıyor. Snapdragon 808 işlemci var işte 5.4 inç 2K ekran var ama ya BlackBerry'nin ayağa kalkabilmesi için bu telefonu rekabetçi bir fiyattan sunması gerekiyor. O da 730 dolar diyelim. Hani bunu 530 dolar deseydin eğer. Ama tabii şimdi şöyle bir şey var. BlackBerry'nin içerisine düştüğü ikilem de şu. Para kazanması lazım. Para kazanabilmesi için de bu fiyatı uygun fiyattan satması lazım. Ama bunun için de bol adetlerde alım yapıp parça alım yapıp fiyatları aşağı çekebilmesi lazım ve diğer türlü maliyet 600 dolar, 530 dolar satmak istediğinde 70 dolar kaybediyorsun. BlackBerry onu kaldıramaz.
Yazık oldu. Yani güzel bir telefondu. Umarız tasarımı sonrasında devam ettirirler firmanın.
Yani bu telefonu tuhaf bir şey var. Geçtiğimiz haftalarda BlackBerry'nin CEO'su bu telefonun bir televizyonun canlı yayında tanıtmaya çalıştı. Yanında da televizyonun şeyi var, muhabiri var.
Android kullanmayı bilmediği için.
Android kullanmayı bilmediği için BlackBerry'nin kendi işletim sistemi gibi şey yapmaya çalışıyor. Soldan çekmeye çalışıyor. İşte bir takım şeyler deniyor. Bir de demo telefonun. Çalıştırdığı uygulamalarda geç geliyor. Zaten ya kusura bakmayın diyor. Bizim diyor demo ünitemiz diyor.
Bu demo diyor. Halbuki tüm denediği şeyler BlackBerry hareketleri. Android'i kullanmayı bilmediğini oradan da anlıyoruz. CEO da Android'i bilmezken tabii bu fiyatlandırım ya da öyle yapmış olabilirler.
yani şu var.
Bilmiyor ya adam sistemi hangi telefonlar var.
Yani insan merak eder ya. İnsan merak eder bazı bu telefonu kurcalar. Sen daha ilk tanıttığın anda telefonu düzgün kullanamıyorsan ya tüketici fiyat, güven oluşturma noktasına zorluk
yaşarsın. Fiyat çok pahalı olmuş ya öyle böyle değil yani.
Türkiye'ye gelir mi bilmiyorum. Sonucunda BlackBerry'nin telefonları Türkiye'ye hep geldi. Bir operasyonları vardı burada. Yani ben test etmek isterim. Ama markete gidip almak ister miyim? Şimdi 730 dolarsa bu eğer telefon. Türkiye'ye gelişi bunun yine 2500 plus olur.
Ya ben de öyle düşünüyorum. Ben çok şey düşünmüyorum yani fiyat olarak Türkiye'de uygun fiyat olabileceğini. Şimdi Amerika'daki Edge Plus fiyatına bakıyorum. 32 GB. Galaxy S6 Edge Plus fiyatına bakıyorum. Fiyatı $688.
Ya bu da iki taraftan kavisli ekrana sahip. Muadil yani en rahat karşılaştırabileceğin telefonlardan
bir
tanesi.
Bu aletin üstüne çok klavye istiyorum diyorsanız bunun klavye aparatı da var. Onu da satın hadi alabilirsiniz.
$100 onu diyorsan $780.
Evet, hatta onun da fiyatına bakayım şimdi buradan hani şey olmasın. Ne demiş burada? Edge Plus Case demiş. Ama bu herhalde fiyat yok. Fiyatlandırmayı daha koymamışlar.
Ama Samsung'un orijinal klavyesi olduğu için o çok ucuz olmaz. 50 ila $100 arasında fiyat olur gibi geliyor.
Evet, bir keyboard diye de aratmayı dinliyorum. Edge Plus Keyboard. Eğer onun da fiyatı çıkarsa tam olarak Priv'in karşısına koyabiliriz.
Bu arada o klavyeyi merak edenler de biz de ayrıca da bir videosu var, evet. Fuarda çekmiştik.
Ne tam kadar? Dediğin $63 bir fiyatı var. Yani ne oluyor? $50'lara kadar buluyorsun.
Tam kafa kafaya geliyor işte fiyat.
Evet, şimdi adam gitmiş makul piyasada en şey görmüş, kabul görmüş telefonu karşısına aynı fiyattan hatta klavyeli aksesuarlı fiyatının karşısına koymuş. Ve diyor ki ben tekrar geri döndüm Android kullandım. İşte kararı tüketici verecek. Ben şanslarının olmadığını düşünüyorum. Hani net bir şekilde söylüyorum. Az demiyorum bak, şansları yok yani.
Ben sana fiyat konusunda katılıyorum. Telefon mühendislik olarak çok başarılı olmuş, onu söyleyeyim. Ben de telefon cihaz olarak heyecan uyandırdı.
Çok güzel bir cihaz. Gerçekten keyifli bir cihaz
ama
olmuş.
Ama fiyatlandırması itibariyle dediğin gibi yani $750 topun altında. Ha şu var. Yine BlackBerry'nin bir takım servislerinden dolayı kurumlar belki tercih etmek isteyebilirler. Onu bilemem. Ama son kullanıcı nezdine baktığımız zaman.
Samsung da dünyanın en güvenli sistemi seçildi kullandıkları.
Onlarda Knox var. Knox platformu var. Keza Apple'da IBM'le işbirliğini açıkladı. Onlar da mesela iPad Pro'larla beraber kurumlarda daha fazla varlık göstereceklerini söylüyorlar. Yani
hayırlısı be.
Hayırlısı. Acaba hani BlackBerry HTC ve Sony'yi birleştirip orada Voltron'u mu kursak acaba?
Bence Sony eğer o uygun fiyat konusunda giderse HTC şeyler zorlanabilirlerdi. Sony gider. Herhalde bunların arasında Sony'ye öyle böyle Sony satılacak, gidir, batacak, Sony batmayacak derken Sony kalacak herhalde.
Çünkü onların daha fazla vaat verebileceği çok daha fazla kaçış alanları var. Kamera başta olmak üzere pek çok şey. BlackBerry burada en çok zorlanacak olan gibi geliyor. Zaten eğer bu da tutmazsa donanım kısmından çıkabileceklerini söylüyorlar.
Tasarımı satsınlar bari bir Çinli'ye de ucuz şekilde kullanalım. O tasarımı sevdim ben.
Ben telefonu da çok beğendim ya. Açıkçası evet. Çok güzel bir telefon olmuş ama $750 ne kadar kabul görecek.
Bir de o incecik ekranı yukarı açtı mı falan farklı duruyor böyle.
Ve ben sana bir şey söyleyeyim. Telefonun ekranı kaldırdığınız zaman ekranın açıkta kalan arka kısmını da bayağı güzel tasarlamışlar.
Çok güzel, çok keyifli bir cihaz olmuş ama bakalım fiyatları.
Hayırlısı diyelim.
Evet, hayırlısı diyelim. Rekabet iyidir sonuçta. Mobilitenin de son haberiydi bu.
Evet, bu haftalık da arkadaşlar bizden bu kadar. Yine görüş, öneri ve eleştirilerinizi bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz.
Uygun bir dille paylaşırsanız sevinirim.
Tabii ki. Her türlü fikri açığız. Yanlışımız evet. Varsa her şeyin de en iyisini, en doğrusunu biz biliyoruz diye bir şey söz konusu olamaz.
Burada iki arkadaş sohbet ederken arada bazen uçabiliyoruz.
Ama hani şunu da söyleyelim. Kahvenli muhabbeti yerine. Abi siz şunu doğru yanlış söylemişsiniz. Aslında işin aslı bu. Ben bunu araştırdım. Microsoft burada şunu planlamış diye aydınlatıcı oldular. Sen biz öğreniriz. Hem de mesela bizim en çok yaptığımız şey ne? Ben mesela yurt dışında bir şey ararken editörün yazdığı kadar alttaki yorumlara da bakıyorum. Çünkü bazen onu kaçırdığı şeyleri bazı okuyacak. Çünkü ben her firmayı takip etmekle mükellefim. Ama mesela sen sadece Sony'yi takip edersin. Sony hakkında bazı detayları benden daha iyi bilebilirsin.
Çok daha iyi bilebilirsin.
Dolayısıyla bu konuda herkes bilgisini paylaşırsa çok daha dolu bir ortam yaratmış oluruz.
Bir de Microsoft'çu arkadaşlar şeyi de açıklarlarsa sevinirim. Hani biz şimdi Microsoft'un kötü gidişini yanlış görüyoruz ya. Hala daha niye kayıplar var? Niye Lumia satışları düşüyor? Çok iyi oldu halde. Değil mi dünyada? Bunu da bir açıklarsa. Ben bir neden olmuşum onu da merak
şimdi
ediyorum.
Şimdi orta oradaki beklenti Windows 10'u bekle ve gör diye bir cevap da olabiliriz.
Bekliyorlar.
Hep beraber bekleyip göreceğiz. Sonra evet. Windows 10 başarılı olur. Lumia 100 milyonlar satarsa ne güzel ki rekabet artar. Belki Android'de fiyatlar ya da iOS'te fiyatlar düşer de.
Bize de konuşacak farklı konular olur.
Aynen öyle.
Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.